Demos Araştırma Derneği, Türkiye'de ve Dünya'da Barış ve Uzlaşma, Geçiş Dönemi Adaleti, Toplumsal Hafıza ve Çatışma Dönüşümü alanlarında ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Demos'tan Sesler'den merhaba, ben Dilan. Bugün Kürt Edebiyatı ve Barış başlığında Sevcan'la birlikte Selim Temo'yu ağırlayacağız. Sevcan bugün ilk podcast bölümünü çekecek. Sevcan sen de hoş geldin.
Hoş buldum, merhaba Dilan.
Selim hoş geldin. Öncelikle seni tanımayanlar için kısaca seni senden tanımak istiyoruz.
Merhaba ikinize de, merhaba dinleyecek olanlara. 1972 Batman Marina doğumluyum. Edebiyatla daha çok ilgiliyim. Hem kendi üretimim hem de Kürt edebiyatı tarihiyle ilgili biraz çalışıyorum. Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptım. 2017 başlarında da KHK ile akademiden ihraç edildim. Şu anda Paris'te yaşıyorum. Bir süredir de Paul Valéry Üniversitesi'nde çalışıyorum.
Evet, tekrar hoş geldin. Teşekkürler bu kısa tanıtım için. Bizim sana bazı sorularımız olacak Kürt Edebiyatı ve Barış başlığında. Aslında bir sohbet edelim istiyoruz nihayetinde. Ben küçük bir giriş yapayım, ardından soruyla devam edeyim. İkiniz için de uygunsa.
Tabii.
Evet, elbette.
Toplumsal ve bireysel hafızanın aktarılmasıyla edebiyata bir işlev biçiyoruz. X edebiyatı, Y edebiyatın ötesinde edebiyatın okurlarına yaşananları yeniden inşa etme ve yaşanan deneyimlerle, tarihle, anlarla yeniden karşılaşma imkanı sunduğunu düşünüyorum. Ve bu imkanlar hem yaşananların paylaşılmasını hem yeniden inşasını hem de aslında alıcısının çok aşina olmadığı, bilmediği, bilmesinin kimi durumlarda belki de engellendiği yaşamları, anlara, deneyimlere tanıklık etmesini sağladığını düşünüyorum. Yani edebiyatın sanatsal işlevi muhakkak var ama bunun sıra toplum içinde başka bir, ya okuyucu içinde diyelim, toplum içinde demeyelim belki ama başka bir anlamı da olabiliyor kimi perspektiflere göre. Aslında bugün seninle konuşmak istememizin sebebi bugün ana dili günü ve biz bu podcast'i ana dili günü için hazırlıyoruz. Bir senden dinlemek istiyorum bu kapsamda. Kürt edebiyatının gelişimiyle birlikte bunun barışla ilişkisini konuşarak bir başlamak isterim aslında. Kürt edebiyatının tarihsel gelişimi ve kültürel arka planını düşündüğümüzde bu edebiyat barışla birlikte nasıl yol alıyor?
Aslında Kürt edebiyatının belki barıştan ziyade direnişle anılması çok daha doğru olur. Zaten barış talep eden, daha doğrusu bir uzlaşma talep eden bir direnişin adı Kürt edebiyatı. Fakat karşısında farz ettiği ya da karşısında bulunan egemenlerle, güçlerle, iktidarlarla bir direnme ilişkisi kuruyor. Fakat bu bir türlü barışa dönüşmüyor. Dolayısıyla Kürt edebiyatının barış sorunu değil de Kürt edebiyatının ya da Kürt dilinin muhatap olduğu yüzlerce yıllık süreç içerisinde iktidarların bir barışamama durumu söz konusu. Öncelikle bunu vurgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Öte yandan yüzlerce yıllık bir yazılı edebiyattan ve elbette bütün diğer edebiyatlar gibi binlerce yıllık bir sözlü edebiyattan da bahsedebiliriz. Hepsini genellemek elbette çok kaba ölçütlerle mümkün olabilecek bir şey. Ama bir takım özelliklerden bahsedilebilir. Bunların başında aslında kendi varlığını çeşitli şekillerde kodlamalarla ya da doğrudan söyleme, doğrudan ifade etmeyle, ikrarla gerçekleştiğinde de her seferinde bir kendi çağıyla uzlaşamama, kendi çağının ötesine aslında geçme gibi bir özelliği var Kürt edebiyatının. Bir noktada çeşitli edebi teknikler üzerinden de kendini var eden, kendini öne çıkaran bir edebiyattan bahsedebiliriz. Ve tabii çok dağınık bir edebiyattan da söz edebiliriz. Bir yerin yedi kat dibinde varlığını devam ettiren, bazen her şekilde, her şeye rağmen yeryüzüne çıkan, kendi varlığını, kendi canlılığını gösteren bir edebiyat olduğunu düşünüyorum. Kürt edebiyatının gerisindeki onu güdüleyen, onu derinleştiren bir toplumsal gerçeklik var. Ve bu elbette bugünün anlamıyla da ilgili olan dil meselesi. Ama onun da bir dekor olarak, bir belki zemin olarak, altındaki zemin ve arkasındaki dağlar olarak bir toprak mevzuu da aynı zamanda, bir toprak sorunu da Kürt edebiyatı. Dolayısıyla bir dil ve toprak üzerine kendini inşa eden ve direnen ve kendi zaten barışçıl olan, kendi zaten barış talebiyle ortaya çıkan ve barış talep eden bir edebiyat olduğunu söyleyebiliriz.
Peki bu çizdiğin çerçeve üzerinden küçük bir soru eklemek isterim buraya. Geçmiş ve güncel edebiyat farkı var mı bu direnişte? Yani edebiyatı direniş olarak aldığımızda geçmiş ve güncelde bir fark görebiliyor muyuz burada?
Elbette yazılı edebiyat üzerinden baktığımız zaman 9. 8. yüzyıllardaki ilk metinlerde yaresen edebiyatı dediğimiz edebiyatta aslında çok baskın olan hem dil olarak hem de edebiyat olarak ve iktidar olarak bir Arap İslam etkisi var ve buna karşı çıkan Kürt şairleri, Kürt edebiyatçıları anlaşılmamak için Gorani lehçesiyle yazıyorlar. Bir anlamda kendi işlerinde böyle bir edebi gelenek oluşturuyorlar ve bu dini de bir edebiyat aynı zamanda. Aynı zamanda da kendinden bahseden ve kendini tanımlayan ben Kürdüm, yaşadığım yer Kürdistan'dır diyen edebiyatçılar bunlar. Yani 13. yüzyılda, 12. yüzyılda gerçekten çok ilginç. Önemli bir kısmı kadın şairler ve şiirlerini cemhane dedikleri denen, bugün işte cemevi deniyor. Oralarda icra eden, en zaman cemhane belirli bir mekan anlamına gelmiyor. Her yer cemhane olabilir, cem yapılan her yer. Sonrasında Kürt iktidarlarının gelişmesiyle beraber klasik edebiyatın öne çıktığını görüyoruz. O klasik edebiyat döneminde tabii ki bir iktidarlaşma söz konusu. Yani Kürtler kendilerini yönetiyorlar. Dolayısıyla bir direnişten ziyade daha poetik, daha derine doğru işleyen bir edebiyat söz konusu. Onu da diğer komşu klasik edebiyatlarla karşılaştırdığınız zaman, örneğin bir Fars, Osmanlı ya da Arap şiirle karşılaştırdığınız zaman kendi özgünlükleri olan ve bazen aslında bugünümüze de bir şeyler söyleyen bir edebiyat. Fakat son 150 yıldaki Kürt iktidarlarının kaybedilmesi, yok edilmesi, ortadan kaldırılması Kürt edebiyatını yeniden bir direniş edebiyatına çevirdi. Yasaklamalardan tutalım da sayısız Kürt edebiyatının sürgünü, öldürülmesi, katli, hapsedilmesi bugün bile buna benzer uygulamalar bu edebiyatı tekrar bir direniş edebiyatına getirdi. Son dönemdeki şeyi belki örneklemek iyi olabilir. Yani toplumsal barış dönemlerinde ölümün geriye çekildiği, baskının geriye çekildiği dönemlerde yeniden deneysel çalışmalar öne çıkabiliyor. Ama bugün işte Kuzey parçası için söylediğimizde son 6 yıldaki vahşet Kürt edebiyatını yeniden biçimci bir edebiyattan çıkarıp tekrar bir şeyler söyleyen, tekrar kendini ifade eden bir edebiyata doğru götürüyor.
Sevecan, belki sen devam edebilirsin buradan.
Evet, bu noktada tam ben dahil olacaktım. Ya şimdi Kürt edebiyatının tarihselliğini aslında birazdan tekrar döneceğiz açacağımız noktalarda. Ben hani Dilan'ın başladığı yerden ve Selim'in de biraz değindiği yeri biraz daha kazımak istiyorum izniniz olursa. Ya edebiyat alanında çalışan bir araştırmacı ve bir okur olarak hani bunu dile getirme isteği duydum. Ya benim için edebiyat bir karşılaşma, bir öğrenme alanı, bir yandan sağaltma aracı, hatırlama pratiklerinden biri. Yine gündelik yaşamda ve her türlü ana akım ya da hani resmi diyebileceğimiz mecrada karşımıza çıkan temsillerin ters yüz edilme imkanını sunan, Selim'in belirttiği direniş, yine tekrar tanıklık, kurmaca dışı çalışmalar için hatta resmi tarih yazımına çomak sokan bir arşiv niteliğinde bir alan ve çok daha nicesi tabii ki. Ben bu noktada Horasan Kürtleri kitabına gelmek istiyorum. Selim, kitapta söylediğim bir cümle var, alıntılıyorum. Efendinin kalın kitaplara gömdüğü tarihimi hep dipnotlarda, cümle aralarında, görevli yazarların çelişkilerinde aradım. Bu ifaden üzerine bu çalışmanın yüzlerce yıldır egemene karşı sesini duyurmaya çalışan ve arşivlerde, tarihte, edebiyatta, akademik kaynaklar arasında kendini bulmaya çalışan Kürt halkının resmi tarihle hesaplaşma çabalarından birini görüyoruz. Yine muazzam bir örnek olarak. Burada Kürt halkının tarihini, kültürünü, sözlü kültürünü ve edebiyatını titizlikle irdeleyen bir derleme çalışma ortaya koymuşsun. Tekrar tekrar bunun için emeklerine sağlık. Horasan Kürtleri ve hatta Kürt edebiyatı alanındaki çalışmalarının, sözlerinin, dizelerinin etrafında, çevirilerinin de etrafında tarihi, eleştiriyi, kimliği, benliği ve hatta duyguları yine barışı bir arada örmek, bir akademisyen, bir çevirmen, şair ve yazar olarak metinlerine nasıl yansıyor sence? Ya da şöyle kısaltabilirim bunu, kendini Kürt kimliğin kapsamında okura sunduğun eserlerini oluştururken nasıl bir noktada konumlandırıyorsun tüm az önce bize çizdiğin çerçeve etrafında?
Aslında her türlü yazılı ve işitsel metnin yani sözlü ve yazılı edebiyatın karşısında öncelikle bir edebiyatçı olarak büyük bir hayranlıkla duruyorum ve bir araştırmacı olarak ise bir çeşit dedektif gibi çalışıyorum ve o çalışmaya herhangi bir duygusal ya da ulusal ya da düşünsel bir daha doğrusu ideolojik bir yansımam olmuyor. Aynı mesafeyi yazarken de kurmaya özen gösteriyorum. Dediğin çok çok önemliydi. Yani Yani aslında bütün bu metinlerin birer edebi metin olduğunu unutmadan bir çeşit karşı tarih olarak da okuyabiliriz. Kendi tarihinin, kendi geçmişinin izlerini son derece somut zaman ve mekan ve tarih ve dönem ve hatta iklim ve hatta ne bileyim o anki duygusal durum kahramanların ya da hainlerin birbirlerine çok yakındırlar tarihte. Onların duygularıyla beraber işleyen bir edebiyat söz konusu. Horasan'da da öyle oldu. Horasan'da 55 kadar, 60 kadar yazarın metinlerini, yani yazılı metinlerini o kitapta kullandım. Tiyatro oyunundan tutalım da çocuk öykülerine, şiirlerine ve tabii geniş soluklu şiirlere kadar. Hemen hepsinde iki coğrafya arasında kopmuş olan 500 yıllık bir hafızayı gördük diye düşünüyorum. O kitaba bakan herkes de görmüştür. Çünkü zaten kendi yaşadıkları bölgeye Kürdistan'a Harip, Gurbet Kürdistan'ı diyorlardı ve bütün edebiyatları da gurbet üzerine kuruluydu ve hatta en eski şairlerinin adı da İbni Haribdi. Kendi mahlası ve kendi mesnevisine de Haribname ismini vermiş bir şairdi. Sözlü edebiyatta da aynı şekilde. Pek çok sözlü edebiyat metninde performe eden kişinin ya da o sözlü edebiyat metnini söyleyen kişinin dağlara bakıp etrafa bakıp şöyle dediğini düşünün mesela. Vaçya Çiğemeni'nin bu dağlar bizim dağlarımız değil. Düşünün en az bir belki 10-12 kuşak orada gömüldü ama yine kendi topraklarına dönük bir edebiyat söz konusu. Sanırım belki tekrar edilebilir. Yani birer edebi metin olduklarını hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor ama aynı zamanda bir karşı tarih. Peki edebi metnin derinliğini nasıl algılayabiliyoruz? Yani elbette Kürt toplumu gibi daha klasman dışına çıkarılmaya çalışılan topluluklarda ben bunun tam karşıtı bir şey yaptığımı düşünüyorum. Böyle bir duruşum olduğunu düşünüyorum. Klasmanın dışına çıkarmadan baktığınız zaman pek çok anlatı ve edebi teknikle karşılaşıyorsunuz ki başka edebiyatlarda aslında karşılaşılmıyor. İki örnek vermekle yetineyim. Bir tanesi sözlü edebiyattaki dengbej anlatılarında dengbejin sahneyi kurması olağanüstüdür. Yani yine o dediğim gibi bir edebiyatçı olarak metnin önünde duran kişi olarak baktığımda bunu şimdi o metni incelemeye çalışan o kalın gözlükleri olan kişiye dönüştüğüm zaman da aynı şeyi görüyorum. Dengbej ilk önce bir sahne kuruyor ve çok uzaktan görüyor orayı ve oradaki coğrafi durumu anlatıyor. Şu şuradaydı, bu buradaydı, kahramanlarımız şu bir kişiydi, üç kişiydi, beş kişiydi. Bunlar birbirlerinin nesiydiler? Akraba mıydılar, düşman mıydılar, genç miydiler, yaşlı mıydı, nereden nereye gidiyorlardı, yavaş yavaş onların direndikleri, onların birbirlerine seslendikleri, onların böyle düştükleri pusudaki duygularına ve hatta zihinlerinin içerisine giriyoruz. Ve o zihnin içerisinde mesela kendini bir kayanın başında yeşermiş kısa ömürlü bir çiçek olarak gören bir 16 yaşındaki bir genci görüyoruz. Bu olağanüstü. Buna benzer olağanüstü özellikler var. Ya da yazılı edebiyata döndüğümüzde Memuzin'deki bütün Doğu dünyasındaki mesnevi geleneği içerisinde biliyorsunuz manzum romanlardır aynı zamanda mesneviler. Mesnevi işte tövbeyle ya da dua ile biter. Her mesnevi öyledir. Fakat Memuzin mesnevisi, Ahmet Han Memuzin mesnevisi hikaye bittiği zaman roman o manzum hikaye manzum roman bittikten sonra bu sefer kalemle konuşma bölümü başlıyor. Elbette kalemle konuşma bölümü Mevlana'nın mesnevisinden pek çok mesneviye bütün Doğu edebiyatına yansıyan bir şey fakat orada bu sefer 3 ya da 4 beyit olan şeyi Ahmet Efendi 60 beyti geçiyor ve kalemin konuştuğu yazan kişi olan Ahmet Efendi'nin konuştuğu ve aynı zamanda ikisini birden gören başka bir şairin başka bir anlatıcının, üç anlatıcının konuştuğu bir metne dönüşüyor. Ve anlatı tekniği açısından gerçekten bugün 330 yıl sonra bugün bile denenmeyen bir şey. Bu yüzden aslında biraz hayretle de bakıyoruz pek çok metne. Ve bunları ifade ettiğimiz zaman da tabii bir edebiyat kamuoyu da var ve bu edebiyat kamuoyu aslında sizin ürettiğiniz her şeyi tarih metninde, edebi metninde daha da kalın bir gözlükle, daha üstten bakan, daha doğrusu gözlüğü burnunun üzerine çekmiş böyle bir çeşit erken dönem ya da Tanzimat diyeyim daha doğrusu. Bütün toplumlarda Tanzimat var. Tanzimat züppeleri gibi sizin yaptığınız her şeyi iyi tarih dışına çıkarmaya ve söylediğiniz şeylerin işte efendiler nasıl sömürgelileri çocuk uluslar olarak görüyorsa sizi çocuklaştırarak söylediğiniz şeylerin çocukça şeyler olduğunu söyleyerek sizi o yorum alanının dışına çıkarıyorlar. Dolayısıyla aslında bu edebiyat üzerine çalışmak, bu dil üzerine çalışmak bir anlamda çalışmak da bir direniş. Sadece o dilin, o edebiyat alanı değil, çalışmanın kendisi de bir direniş olarak tanımlanabilir.
Tam da çalışmanın kendisinin direniş olarak tariflediğin noktaya yine Horasan Kürtleri ve yani oradaki deneyimlerin bu metinlerle, bu anlatılarla, devasa külliyatla karşılaşmanı biraz açacaktım bıraktığın noktada. Yine ben Horasan Kürtlerinin ön sözünden bir alıntı yaparak hani geçmek istiyorum buraya. Horasan, büyülü, mistik ve uzak coğrafya. Geçmişin cenneti, parçalanmış bir hülyanın güç bela hatırlanan izi. Zamanın bir yerinde yaşanmış bir hayatın, bugüne bir eda olarak kalmış yankısı. Yamaçlardan uğultuyla inen aşiretlerin, orduların, kervanların kederi. Bir gerçeklik değil de bir masalmış gibi anlatılan zaferlerin, yenilgilerin, kırımların, göçlerin soylu coğrafyası. Bugünün avuntusu, geçmişin sığınağı. Solgun vadelerin tertipli dağlarla buluştuğu, suların eski bir dalgınlıkla aktığı, rüzgarın köşelere biriktiği yer. Burada kendi hem çalışma alanın ama bir yandan da kimliğinin ve kültürünün tarihiyle, edebiyatıyla, anlatılarıyla karşılaşması engellenmiş ve tabii asıl dili yasaklanmış bir halk için Horasan'daki köklerine uzanmak ve oradaki tarihi, geçmişi, birikimi, kültürü titizlikle ortaya koymak muazzam bir çaba. Yani burada evet bunu şeyle de bağlamak istiyorum. Az önce bunu çalışmak da başlı başına bir direniş diye. Acaba bizlere edebiyat, tarih ve hafıza üçgeninde bu çalışmanın kendisi direniş olarak neler söylüyor? Horasan'da dinlediklerin, ya hatta buradaki duygulanımını da ve duygu durumunu da çok merak ediyorum. Çünkü ön sözde sık sık karşılaştığın insanlardaki hislere ve kendi hislerine yer vermek istediğini dile getiriyorsun. Ama bunu romanda ya da başka çalışmalarda ele alacağını da söyleyip burada daha ziyade o külliyatı ve bulduğun şeyleri aktarmak istediğini dile getiriyorsun. Ama ben hep okurken şunu merak ediyorum bir yanda. Horasan'da dinlediklerin, karşılaştıkların, buldukların Kürt bir entelektüel olarak nasıl bir his uyandırıyor sende? Yani kitapta her ne kadar tekrar tekrar bunu hani hatıraya getirmem zor olacak desen de bu kişilerin bizzat kendinin neler hissettiğini paylaşmak istediğini dile getiriyorsun aslında. Bende şu an üçüncü baskısı var kitabın. 2018'de yayımlandı ama içinde bulunduğumuz şu süreçte belki Horasan yolculuklarındaki sende yolculuklarının da sendeki hissiyatı değişmiştir. Hepsini birden dinlemek isterim.
Evet, alıntıladığım bölüm ön sözdendi ve ön söz bittikten sonra elbette bir böyle cinsiyetsiz bir akademik dil artık başlıyordu orada. Bu cinsiyetsiz dili bir akademik dil olarak tercih etmenin bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Genelde biz efendi metinlerinde elbette çok erkek bir ses duyarız. Öte yandan genel olarak da akademik dil bir erkek dilidir aynı zamanda. Buna karşı da bir şey söz konusu ama aynı zamanda akademinin kendisine de karşı olunan bir şey. Ben toprağı, kültürü, dili yağmalanmış bir halkın, bir okuma yazma bilen bir bireyi olarak akademik çalışmaya ya da akademinin kendisini övecek en son insanım açıkçası. Akademinin, kravatlı akademinin her şeyi yorumlayan ya da kampüsü tel örgüyle çevirip bilimsel tırnak içerisinde bilimsel şeyler yapan akademiye bayılmıyorum elbette. Bence halen de sömürge akademisi ya da akademik sömürgecilik çok yaygın ve bunun çok farklı örneklerini göremiyoruz açıkçası. Eninde sonunda bir şekilde ek dersleriyle, işte ne bileyim projeleriyle toplumu çok soğukkanlı bir şekilde yorumlayan bir akademi söz konusu. Fakat ben akademik kişinin, akademik zatın bilgi nesnesiyle eşit bir ilişki kurmaları taraftarıyım. İnsani bir ilişki kurmaları taraftarıyım. Elbette dediğim gibi duyguyu aktarmadan ama elbette kültürü aktararak, insan olma kültürünü, hümanizme aktararak yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Horasan Kürtlerinde 10 yıl boyunca çalıştım. 2010'da Horasan entelektüelleriyle tanıştım. Ve çok anlatması çok uzun sürer ama kendi ailemden de duyduğum bir şeydi bu. Alan araştırması aslında alana gidiş, alanda misafir olma diyeyim. Defalarca gittim ve her seferinde gittiğimde oradaki kuzuları bile tanıdığımı fark ettim. Bu sadece aynı dili konuşmaktan kaynaklı bir şey değildi. Aynı zamanda o kültürün orada tekrar etmesiydi. Elbette bu kültürün aynı olmasını çok fazla yüceltmiyorum. Bundan başka bir şey çıkarmıyorum ama 500 yıllık bir kopuş duygusunu orada görmek önemliydi. Tabii burada kendi yöntemimi ya da kendimi çok öne çıkarmadan şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir kere Horasan mevzuunda Türkiye'de 130 yıldır Baha Said Bey'den İttihat Terakki'den beri üretilen bütün o 110 yıldır üretilen o istihbari bilgi, istihbari kürdoloji dediğimiz mevzunun yıkıldığını söyleyebilirim bu kitapla. Elbette bununla gurur duyuyorum ve bu çalışmada belki en az emek benimdi. Çok fazla insan emeği vardı. Konuyla ilgili belki daha önemli kısmı da şuydu. Bütün o Kurmanc, Zaza, Soran, Zend aşiretlerinin, Goran aşiretlerinin orada kaynaşıp 350 yıl boyunca, 400 yıl boyunca kimliklerini korumaya devam etmeleriydi. Bütün o uzak coğrafya içerisinde galiba bizi bugünkü ana dilde bağlayan şey, bugün konuştuğumuz mevzuyla da bağlayan şey, bugün oraya askeri garnizonlar şeklinde, yani İranî sahayı Sünni, Türkmen ve Özbek saldırılarından koruyan Alevi Kürtlerin kurduğu 300 kilometrelik o kaleler boyunca dizilen o toplulukların bugün her şeye rağmen, yüzlerce yıllık o savaşçı özelliklerine ve tarihlerine rağmen bir hem kendi kültürlerini korumaları hem de edebiyatlarındaki o zarif, o barışçı özelliğin tekrar ortaya çıkması. Belki şöyle toparlanabilir. Tümüyle dünya edebiyatı ile edebiyatın bizzat kendisiyle şöyle bir bağlantısı tekrar kurulabilir. Edebiyat aslında zaten budur. Edebiyat zaten toplumların neler yaşadıklarını, insanların neler yaşadıklarını, bireylerin, itilmişlerin ya da egemenlerin her kim ise bütün insanın neler yaşadıklarını başkalarına, üçüncü şahıslara, üçüncü kişilere, başka topluluklara ya da başka kuşaklara, belki sadece geleceğe değil, geçmişe doğru da anlatma girişimidir ve diğer bütün sanatlardan daha barışçıdır diye düşünüyorum. Daha aynı zamanda kendi toplumuna da aittir. Çünkü edebiyat sadece dille yapılır ve hangi dilde edebiyat yapılıyorsa o dil o toplumun edebiyatı o dille yapılır. Yani ben Avrupa'daki bu akademilerin ürettiği garip teorilere inanmıyorum. Bir sömürgeli yazar efendisinin diliyle yazdığı zaman kendi edebiyatını yapmış olmuyor. Sadece efendisinin edebiyatını yapmış oluyor. Çünkü her dilin aynı zamanda bir jesti de var diye düşünüyorum. O jesti yansıtıyor.
Yani belki ben son bir soru sorabilirim ve onun ardından son sözlerimi söyleyip toparlayabiliriz. Ben bir şey sormak istiyorum. Horasan Kürtleri çalışmanda bunun edebiyat bölümünde eserin oldukça az sayıda bulunan Kürt edebiyatı çalışmalarının seyrini değiştirdiğini dile getiriyorsun. Aslında bunu biraz önce söyledin. Hem bunu böyle biraz daha derinleştirmek, bir sorunun cevabı olarak almak için soruyorum. Horasan'daki sözlü ve yazılı edebiyat hem edebiyat hem de dil konusunda Kürt edebiyat tarihinin nasıl yörüngesini değiştiriyor?
Horasan'da olup herhangi bir Kürtçe edebiyat antolojisi ya da yayınına girmiş yazardan bahsedilemiyordu. Bir 8-10 yıl öncesine varınca kadar. Elbette bunu ben başlatmadım. Fakat bilinmiyordu ve hele de böyle modern bir çağda, hele de iletişim araçlarının bu kadar geliştiği bir dönemde bu hakikaten şaşırtıcıydı. Ama bir taraftan şöyle bir şey de vardı. Orada da edebiyat üretmek, Kürt coğrafyasına edebiyat üretmekle aşağı yukarı onun bazı parçalarıyla aşağı yukarı aynı riskleri barındırıyordu. Bu yüzden böyle bağ evlerine gidip kopyaladığımız yazılı metinler oldu. El yazmaları oldu mesela ve peşimizde malum devletlerin malum kurumları olduğunu da biliyorduk bir anlamda. Ya da insanların evlerine gidip defterlerinin fotoğraflarını çekerek ya da okuma yazma bilmeyen şairlerin şiirlerini kamera önünde okumalarını sağlayarak. Yani bir anlamda bir çeşit arkeolojik bir çalışma da oldu elbette. Şimdi bu şairler, bu yazarlar artık daha büyük çerçeveli Kürt edebiyatı içerisine dahil oldular ve çok yoğun ilişkiler de gelişti bu arada. Pek çok dergide görüyorum, pek çok insan o şairlerle ilgili yazılar, o yazarlarla ilgili yazılar yazıyor. O yazarlar buradaki yayınlara katılıyorlar. Bu anlamda tabii ki çok kıvançlıyım bu noktada.
Burayı bir soru gibi değil ama daha açık bir alan gibi düşünelim. Herhangi bir soruyla sınırlandırmaksızın bugünkü gündemimize ve sohbetimize dair son sözlerinizi alabilir miyim?
Her şeye rağmen, bütün baskılara rağmen, devam eden baskılara rağmen Kürt dili kendini koruyor, gelişiyor, kendi dinamiklerinden beslenmeye devam ediyor. Elbette siyasal alanda, elbette hak alanında da gelişmesi gerekiyor. Fakat Türkiye'deki sınırlandırmaları biliyorsunuz. Bir seçmeli ders var. Hiç yoktan iyidir elbette ve 8-10 sene önce bu gündeme geldiği zaman maalesef Kürtlerin büyük kısmı ya da majör Kürt siyaseti buna burun kıvırmıştı. Ne yazık ki bu süre sonu belli bir süre sonunda burun kıvırdıklarımızı talep eder noktaya geldik toplumsal anlamda. Bu sefer artık çoğul bir dille konuşmaya çalışayım. Çünkü hepimizin, bütün Kürtlerin bir gerçekliği bu. Belli bir planlamaya dayanmadan sosyal medya üzerinden bir kampanya gelişti. Bir sürü eksikliğinden bahsedebilir. Ben bu tür şeylerde hiçbir şekilde eksikliklere bakmamaya çalışıyorum. Bir kusur avcılığı yapmamaya çalışıyorum. Bunun daha fazla gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir öneri olarak da belki bu mevzuda bir fazla yıkıcı eleştiri yapan insanlara yönelik de belki bu cümle anlaşılabilir. Yoğun bir talep olduğu söyleniyor. Bu ortaya çıktı. Bunun çok daha fazla artırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Kürtler bu dönemde kendi sivil güçlerini, sivil demokratik taleplerinin, sosyal medyadan tutalım da gündelik hayatın içerisindeki gündelik direnişe varıncaya kadar bu gücün de çok büyük bir güç olduğunu fark ettiler diye düşünüyorum bu kampanyayla. İçinde kim yer alır, kim yer almaz bunlar hiçbir şekilde önemli değil. Ama gelecek sene bunun milyonlarca taleple sistemi çalışmaz hale getiren, bütün o eğitim sisteminin, bütün o tek dilci, tek milletçi, tek bilmem neci, tekçi anlayışı milyonlarca talebin hurdahaş edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden daha iyi hazırlanmak gerekiyor. Herkesin destek vermesi gerekiyor. Sadece tabii ailelerin değil, çocukların hazır olması gerekiyor.
Ben de çok teşekkür ederim. Ana Dili Günü kapsamında bir araya gelmek ve Kürt edebiyatı üzerine seninle konuşmak çok güzeldi. Ağzına sağlık.
Ben de çok teşekkür ediyorum size. Kendi dil habitatımdan çok uzak bir yerdeyim ve onlarca dilin konuşulduğu, birkaçını da anladığım bir yerde yaşıyorum. Ama kendi dilimden bir sözcük duyduğum zaman böyle yüzünü güneşe çeviren bir güne bakan gibi, ayçiçek gibi döndüğümü fark ediyorum. Bütün halkların, ulusların ana dilleri, anne dilleri, baba dilleri, aile dilleri kutlu olsun diyeyim. Çok teşekkür ediyorum ben de size.
Biz teşekkür ederiz. Odağımızdakilerin ana dili gününe özel bu bölümde sevgili Selim Temo'yu ağırladık. Ve kendisinin birikiminden, deneyiminden ve tabii ki Horasan Kürtleri çalışması üzerinden Kürt edebiyatı ve barışı toplumsal hafızaya da değerek konuştuk. Bu keyifli sohbet için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki edebiyat ve hafıza bölümümüzde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.
Hakkınızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demos'tan sesler üye olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.